Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Leonard Saxon, Boys Adrift. Türkçe'de kabaca akıntıya kapılan erkek çocuklar diye düşünülebilecek kitabı, erkek çocuklar ile genç erkeklerde görülen isteksizlik, okuldan kopma ve yön kaybı sorununu ele alan popüler psikoloji ve eğitim incelemesidir. Sachs, bu tabloyu erkekliğin değişmez bir özelliği ya da tek bir aile hatası olarak açıklamaz. Bunun yerine son birkaç on yılda aynı anda güçlenen beş çevresel ve kültürel etkene bakar. Okul düzenindeki dönüşüm, yoğun video oyunu kullanımı, hormon sistemini etkileyebilecek kimyasallar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için verilen ilaçlar ve erkekliğin kültürel olarak değersizleştirilmesi kitabın ana çerçevesini oluşturur. Kitabın amacı bütün erkek çocukları aynı kalıba sokmak değildir. Sachs, bazı erkeklerin neden akademik hedef, çalışma disiplini ve yetişkin sorumluluklarıyla bağ kurmakta zorlandığını açıklamaya çalışır. Tartışmalı yönleri bulunsa da eser, eğitimcileri ve ebeveynleri yalnızca notlara değil, çocuğun geliştiği fiziksel, dijital ve sosyal çevreye birlikte bakmaya çağırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, okul düzeni. Erkek çocukların hareket ve amaç ihtiyacıyla her zaman örtüşmeyebilir, Saxon'un ilk vurgusu. Okulun erkek çocuklara karşı doğası gereği düşman olduğu iddiası değildir. Asıl savı erken yaşlardan itibaren daha fazla oturma, uzun süre dikkatini sözlü anlatıma verme, düzenli yazma ve davranışsal uyum bekleyen okul yapısının bazı erkeklerin gelişim temposuyla çatışabildiğidir. Kitapta bu çatışma, özellikle daha hareketli, rekabetten veya somut görevlerden beslenen çocuklar açısından ele alınır. Bir çocuk derste yerinde durmakta, ayrıntılı yazı üretmekte ya da soyut bir ödül olan gelecekteki not için çalışmakta zorlanabilir. Bu güçlük otomatik olarak zeka eksikliği veya tembellik anlamına gelmez. Sachs'a göre sorun büyüdüğünde çocuk okulda sürekli başarısız görülen biri kimliğini benimseyebilir ve çabayı tamamen bırakabilir. Bu nedenle kitap, erkek çocukların tek bir öğrenme biçimine zorlanmamasını savunur. Daha açık hedefler, uygulamalı etkinlikler, gerçek sorumluluklar, fiziksel hareket alanı ve anlamlı geri bildirim okul deneyimini güçlendirebilir. Ancak bu yaklaşım kızların ya da erkeklerin homojen gruplar olduğu sonucunu gerektirmez. Kitabın yararlı tarafı, eğitim başarısızlığını yalnızca bireysel irade sorunu saymak yerine, çocuğun mizacı ile kurumun beklentileri arasındaki uyuma da bağlamasıdır. İkinci olarak, video oyunları gerçek hayattaki emeğin yerine güçlü bir ödül döngüsü kurabilir. Boys Adrift'in en çok bilinen bölümlerinden biri video oyunlarına ayrılmıştır. Sachs, oyunların tek başına zararlı bir eğlence biçimi olduğunu söylemekten çok. Özellikle yoğun kullanımın ergen erkekler için nasıl alternatif bir başarı dünyası yaratabildiğini inceler. Oyunlar genellikle net kurallar, hızlı geri bildirim, ölçülebilir ilerleme, ustalık hissi ve sosyal statü sunar. Buna karşılık okul başarısı, spor, arkadaşlıklar veya mesleki beceri edinimi daha yavaş gelişir, belirsizlik içerir ve başarısızlık riski taşır. Bu fark, gerçek hayatın sabır isteyen görevlerini daha az çekici kılabilir. Sachs'ın kaygısı, oyun oynayan her çocuğun geri çekileceği değildir. Sorun, oyunun uyku, ders, yüz yüze ilişkiler ve aile içindeki sorumlulukların yerini aldığı noktada başlar. Kitap, ebeveynlerin yalnızca ekran süresini saymakla yetinmemesini öneren bir bakış sunar. Çocuğun oynadığı oyunun türü, oyunun arkadaş çevresindeki işlevi, günlük düzeni ve gerçek dünyada kendini yeterli hissettiği alanlar da önemlidir. Bu yaklaşım, yasak ile sınırsız serbestlik arasındaki basit karşıtlığın ötesine geçer. Temel mesele, dijital başarı duygusunun çocuğun okulda, evde ve toplum içinde somut yetkinlik kurmasını destekleyip desteklemediğidir. Üçüncü olarak, endokrin bozucu kimyasallar konusunda ihtiyat, kitabın biyolojik çevre vurgusudur, Sachs. Erkek çocukların gelişimini tartışırken biyolojik çevreyi de hesaba katar ve endokrin sistemi etkileyebilecek kimyasallara dikkat çeker. Endokrin bozukular, vücudun hormon sinyallerine müdahale etme potansiyeli bulunan bazı maddeler için kullanılan genel bir kavramdır. Kitap, modern çevrede plastikler, kişisel bakım ürünleri ve başka tüketim malları yoluyla karşılaşılabilecek kimyasal etkilerin gelişimsel sonuçlar doğurabileceği endişesini gündeme getirir. Bu bölümün mantığı, davranış ve motivasyonun yalnızca aile terbiyesi ya da psikolojik tutumla açıklanamayacağıdır. bedenin geliştiği ortam da önem taşır. Bununla birlikte bu alanın bilimsel olarak karmaşık olduğunu ayırt etmek gerekir. Bir kimyasalla karşılaşmak, belirli bir davranış sonucunu tek başına ve kesin biçimde doğurur demek değildir. Maruziyet miktarı, zamanlaması, genetik özellikler ve çok sayıda çevresel koşul birlikte rol oynar. Kitabın bu başlıktaki en makul katkısı, ihtiyat ilkesini gündeme taşımasıdır. Aileler ürün seçiminde güvenilir bilgiyi izleyebilir, gereksiz kimyasal maruziyeti azaltmaya çalışabilir ve sağlık sorularında uzmanlara danışabilir. Saks'ın genel çerçevesinde bu konu, erkek çocukların sorunlarını yalnızca disiplin ya da karakter meselesi saymayan, fiziksel çevreyi de sorgulayan daha geniş bir yaklaşımın parçasıdır. Dördüncü olarak, DEHB tanısı ve ilaç kullanımı. Çocuğun okul deneyimiyle birlikte değerlendirilmelidir. Kitapta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yani DEHB için kullanılan ilaçlar da tartışılır.
Saks'ın temel kaygısı, hareketlilik.
Dikkatin dağılması veya sınıf kurallarına uyum zorluğu yaşayan her erkek çocuğun aceleyle tıbbi bir problem olarak etiketlenmesidir. Okul beklentileriyle uyuşmayan davranışların değerlendirmeyi etkileyebileceğini savunur. Bu noktada kitabın yaklaşımını dikkatle okumak gerekir. DEHB, gerçek işlev kaybına yol açabilen ve nitelikli değerlendirme gerektiren tanınmış bir nörogelişimsel durumdur. Uygun tanı konduğunda ilaçlar bazı çocuklar için önemli yarar sağlayabilir. Bu nedenle kitap, profesyonel tıbbi değerlendirmenin yerine geçecek bir kaynak değildir ve tedaviyi kesme çağrısı olarak okunmamalıdır. Buna rağmen Saks'ın sorduğu soru değerlidir. Bir çocuğun davranışını değerlendirirken uyku düzeni, kaygı, aile stresi, öğrenme güçlüğü, ekran kullanımı, sınıf koşulları ve gelişimsel farklılıklar yeterince dikkate alınıyor mu? Sağlıklı yaklaşım, ne her güçlüğü ilaçla çözmeye çalışmak ne de etkili tedaviyi ideolojik gerekçeyle reddetmektir. Kitabın bu bölümü, ebeveynlere ayrıntılı değerlendirme istemeyi, okul ile klinik gözlemleri karşılaştırmayı ve tedavinin çocuğun günlük işlevselliğine etkisini düzenli biçimde izlemeyi düşündürür. Son olarak, erkekliği değersizleştiren kültürel mesajlar olgun sorumluluk modellerini zayıflatabilir, Saks'ın beşinci etkeni, erkekliğin kültürel olarak değersizleştirilmesidir. Buradaki görüş, erkek çocukların güçlü, bağımsız veya rekabetçi yanlarının her koşulda üstün sayılması gerektiği değildir, Saks. Popüler kültürde ve gündelik konuşmalarda erkekliğin sık sık olumsuz, kaba, sorumsuz ya da tehlikeli bir özellik gibi sunulmasının bazı çocuklarda yön duygusunu aşındırabileceğini ileri sürer. Bir genç, yetişkin erkekliğin ne anlama geldiğine dair yalnızca olumsuz örnekler görürse, sorumluluk alan ve başkalarına katkıda bulunan bir erkek rolünü benimsemekte güçlük çekebilir. Kitap bu nedenle erkek çocukların olgun erkek modellerine, sınırlarla birlikte verilen güvene ve topluma yararlı roller üstlenme fırsatına ihtiyacı olduğunu vurgular. Bu fikir, kızların haklarıyla veya toplumsal cinsiyet eşitliğiyle çelişmek zorunda değildir. Asıl ayrım, zararlı davranışları eleştirmek ile bir cinsiyetin tüm özelliklerini küçümsemek arasındadır. Saks'ın önerdiği çerçevede cesaret, koruyuculuk, özdisiplin ve sorumluluk, baskınlık veya saldırganlıkla eş tutulmaz. Bu bölümün pratik sonucu. Yetişkinlerin erkek çocuklara yalnızca ne yapmamaları gerektiğini söylememesi aynı zamanda güvenilir. Saygılı ve üretken bir yetişkinliğin nasıl göründüğünü göstermesidir. Böylece kimlik, salt karşı çıkış üzerinden değil, etik sorumluluk üzerinden kurulabilir. Sonuç olarak Boys Adrift, özellikle oğlunun okuldan uzaklaştığını, ekran başında giderek daha çok zaman geçirdiğini ya da gelecek planı kurmakta zorlandığını gözleyen ebeveynler için düşündürücü bir başlangıç kitabıdır. Öğretmenler, rehberlik uzmanları ve gençlerle çalışan herkes de eserden yararlanabilir. Kitap, tek tek davranışları yargılamaktan önce çocuğun yaşadığı sistemin bütününe bakmayı teşvik eder. Okulun yapısı, dijital alışkanlıklar, sağlık değerlendirmeleri, aile sınırları ve kültürel rol modelleri birbirinden kopuk başlıklar değildir. Bu bütünsel bakış, kitabın benzer ebeveynlik kitaplarından ayrıldığı temel noktadır. Saks, erkek çocukların yaşadığı güçlükleri yalnızca kötü ebeveynlik, yalnızca teknoloji ya da yalnızca biyoloji ile açıklamaz. Beş etkenli modeli, okura birden fazla nedenin aynı çocukta iç içe geçebileceğini hatırlatır. Bununla birlikte, kitapta ileri sürülen bazı bağlantılar, özellikle kimyasal maruziyetler ve geniş kültürel yorumlar konusunda kesin hükümler gibi kabul edilmemelidir. Oker, eseri güncel, bilimsel kaynaklar ve uzman görüşleriyle birlikte değerlendirmelidir. Kitabın pratik değeri aileleri paniğe sürüklemesinde değil, daha iyi soru sormaya yöneltmesindedir. Çocuğun uykusu nasıl, oyun kullanımı neyi telafi ediyor? Okulda hangi koşullarda zorlanıyor, gerçek hayatta hangi alanda yetkinlik hissediyor ve çevresinde hangi yetişkin modelleri var? Bu sorular, kişiye özel ve dengeli destek planları kurmaya yardım eder. Boys Adrift, kolay bir reçete sunmaması fakat erkek çocukların gelişimini çevresel ve ilişkisel bağlam içinde tartışmasıyla dikkat çeker. Destek olmak isterseniz, Leonard Sachs kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.